Türkçe Seçim 2023 Videocast serisinde karşınızdayız. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. İstanbul'da seçimin nabzını tutuyoruz ve STK'larla, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle, halkla konuşuyoruz. Siyasi temsilcilerle konuşuyoruz. Ve geleneksel medyada olmayan, Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir isimle birlikteyiz bugün. Oğuzhan Uğur'la, Babala TV sunucusu, kendisi programcısı, yapımcısı ve tamamen fikir babası diyebiliriz değil mi evet. size her şeyi? Ama ben onun öncesinde şunu duymak istiyorum. Siz kimsiniz, ne yapardınız? Oğuzhan Uğur kimdi bütün bu milyonlara mikrofonunu açmadan önce? Hı-hı. Ve hani Türkiye'nin en çok izlenen sosyal medya platformunda yayın yapan ve Türkiye'de yıllardır unutulmuş hani açık mikrofon oturumları olmadan önce kimdi Oğuzhan Uğur?
Biz yine aslında geleneksel medyayla savaşıyorduk sosyal medyada. Nasıl savaşıyorduk? YouTube daha çok böyle kedi kovalama videoları üzerine dönen bir mecraydı. Ya da işte yalnızca şarkı dinlemek için girerdi insanlar. Biz dedik ki burası da bir medya. Sonra bir talk show yapmaya başladık. Türkiye'nin en ünlü isimleri gelip konuk olmaya başladılar ve biz 6 yıldır Trend 1'den hiç düşmedik. 6 yıl boyunca her bölümümüz Trend 1 oldu ve insanlar icabet ettiler. Böyle 5 milyonlar, 10 milyonlar izlendik. Hep eğlence üzerine gidiyordu ama memlekette her şey eğlence üzerine gidemiyor biliyorsunuz. Sokakta bir sıkıntı vardı. İşte siyaset tartışmaları çok fazlaydı. Benim de zamanında babam vesilesiyle siyasetin içinde bulunmuş olmam, yani içinde bulunmuş olmam derken aktif olarak görev almadım ama maalesef siyaset hangi kararı alırsa alsın bana dokundu. Bu sebeple benim de bir yorum hakkım oldu. O yorum hakkımı yine kendi mecramda mevzular programıyla değerlendirmeye başladım ve yapmaya başladım. Çok tuttu o da. O da bayağı işte insanlara hitap etmeye başladı. 2018'de Cumhurbaşkanı adayları geldiler. Hepsi tek tek. Öyle bir başlangıç yaptık bu siyaset programlarına. Sonrasında seçimler bitti. Biz yine talk show'larımıza, işte o eğlenceli videolarımıza devam ettik. Çok şükür iyi de izleniyorduk. İyi de bir büyüme sağladık, yakaladık. Bu büyümenin bir diyeti olmalıydı. Çünkü insanlar yine dediler ki evet eğlence programları güzel ama memlekette böyle şeyler oluyor. Mikrofon uzatmak lazım memlekete dediler. Çekindik, birazcık korktuk. Çünkü zamanında yapılan, şimdi yapılmayan bir şey bu. Şimdi yapılmıyorsa bir sebebi vardır dedik. Meğer sebebi sadece gazetecilerin zamanında çok büyük kanallarla çalışıyor olmaları, sonrasında başka kanallara transfer oluyor olmaları. Yani bir şekilde bir patrona bağlı olmaları. Yani şimdi bir patrona bağlıysanız eğer, siz tabii ki elbette takdir edersiniz, daha tecrübelisiniz, dersiniz ki şimdi bunu konuk alırsam bizim patronun hoşuna gitmeyebilir. Ya da şunu konuk alırsam şu soruları soramam çünkü patron kızabilir gibi başlıklarla karşılaşıyorlarmış. Bizim patronumuz yok. Cahil cesareti diyorum. Bana diyorlar ki olur mu öyle şey? Öyle. Cahil cesareti. Patronumuz olmadığı için istediğimiz herkese istediğimiz her şeyi sorarız dedik. Ve bu şekilde başladık yola ve daha ilk bölümden itibaren insanlar icabet ettiler. Çok fazla icabet ettiler.
Milyonlar izliyor.
Tabii. Yani 20 milyona yakın izleyicimiz var şu anda mevzu açık mikrofonun ama kimse telefonundan tek başına izlemiyor ya da bilgisayarın açık tek başına izlemiyor. Televizyonla büyük bağlıyor, 5-6 kişi izliyorlar, ailecek izliyorlar. O sebeple etkisini gördük. O yüzdelerin etkilediğini gördüğümüz anda dedik ki çok ciddi bir şey yapıyoruz. Bunu aynı şekilde devam etmeliyiz. Çünkü ben yorulurdum mesela. 5. konuktan sonra ben çok sıkıldım siyasetten de, siyaset konuşmaktan da. Ama baktık ki bugün gençler eğlenceli videoları izleyip hayatlarını yaşamak yerine bir panikleri var. Bu ülke nereye gidiyor, ne oluyor, sokakta yaşananlar değişiyor, ekonomi bir garip. Herkes farklı bir başlık, farklı bir forma giymiş üzerine. Doğal olarak gençler de eğlenceli programlardan ziyade siyaset programlarına yöneldiler ve bizim programımızı annelerine babalarına izlettiler. Şimdi anneleri babaları daha çok izliyor bizi.
Şimdi kaç milyonluk bir kitleden bahsediyorsunuz ve bu 14 Mayıs seçim sürecine giderken giderek tırmanan bir kutuplaştırıcı dil, bir gergin ortam. Herkesin artık geri sayımda, bir anda kutuplaştırıcı olmayan dil de var ama sizin aldığınız geri dönüşümlere baktığınızda gençler nasıl görüyor bu 14 Mayıs'ı?
Yani elbette herkes yine çok tedirgin, çok gergin. Şimdi bizim yaşımız dolayısıyla biz bu 20 yıl bize çok geldi falan diyebiliriz ama henüz bu 20 yılın aktif olarak gençken 5 yılını tatmış çocuklar var. Yani onlar konunun çok farkında olmayabilirler gördüğüm kadarıyla. Çünkü onlar da bir forma giyme derdindeler. Ama bunları onlara yapan sokaktaki abileri ya da işte siyasetçi büyükleri öyle net ve öyle keskin konuşmalar, öyle majör konuşmalar yapıyorlar ki bir partiye ait olmayan haindir, o partiye ait olan vatanseverdir gibi maalesef saçma başlıklarla artık siyaseti değerlendiriyorlar. Bu sebeple çocuklar sokakta yaşadıkları sıkıntıdan ya da hayatlarından çok o başlıklara takılmaya başladılar. O sebeple inanın bana inanılmaz belirsiz görüyorum seçim sonucunu şu anda. Yani çok yakın gittiği aşikar ama Bugün Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce mesela adaylıktan çekildi.
Onu soracaktım şimdi. Hı. Orada ben gireceğim araya.
Etkisi var.
Şimdi Muharrem İnce videonuz yine çok izlenen videolardan evet. biriydi. Hatta sadece tanıtımını yayınladığınızda bile büyük tepki Hı. aldı. Eleştiriler oldu. Hı. Ve Muharrem İnce'yi iyi göstermediği eleştirileri de bunların içinde yer alıyordu. Muharrem İnce'nin oy kaybetmesinde, destek kaybetmesi ya da bugün çekilmesinde bir rolünüz olduğunu düşünüyor musunuz?
Biz sadece aracıyız. Yani bu tanıtımlar her zaman çok sertti. Sayın Davutoğlu'na yaptığımız tanıtım 5 katı sertti Sayın Muharrem İnce'den. Sonuçta biz oraya o görüntüleri özel efektlerle koymuyoruz. Orada ne yaşandıysa onları koyuyoruz. Hangilerini koyduğumuz tabii ki bir editoryal tercihtir. Biz gergin gördük Sayın İnce'yi. Bir öncekinde değildi. Gergin gördüğümüz zaman gerginliği koyuyoruz. Mesela tip yayınladık. Türkiye İşçi Partisi'nin tam kadro geldiler. 4 milletvekili. Çok komik geçti. Tabii ki sertti ama artık alıştılar onlar da o sert sorulara. Artık biraz da mizaha vurdular konuyu. O mizahi bir tanıtım gerektiriyordu onun izlenmesi için. Hı hı. Mizahi bir tanıtım yaptık ama Muharrem İnce'de boykot çağrılarını aldık. Biz aynı anda şu anda 15 milyon insana ulaşabiliyoruz sosyal mecralarımızdan, Babala TV olarak. Şimdi 15 milyon insana ulaşıyorsanız ve size Van'dan, Bursa'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan mesajlar geliyorsa bir genelleme yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi sevmesek de yapmak zorunda kaldık. Boykot edeceklerdi. Çünkü Muharrem Bey bize çıkmadan hemen evvel Fatih Altaylı'ya çıkmıştı. Candaş Tolga Işık'a çıkmıştı. İşte Uğur Dündar'a çıkmıştı. Zaten hep aynı şeyler çıktı. Konuşuldu. Ve bu sefer izlemeyeceğiz dendi. Ben de dedim ki madem öyle gelin böyle.
Böyle izletirim
dedim ve gerçekten YouTube tarihinin rekorunu kırdı. Yalnızca Türkiye tarihinin değil. Çünkü 1 saatte 1 milyon 50 bin kişi aynı anda izledi ki YouTube'da şöyle bir veri vardır. 24 saat içinde izlenen sayı asıl sayıdır. Yani mesela bir klip, müzik klibi 300 milyon izleniyor Türkiye'de. Diyorlar ki Türkiye'de 300 milyon kişi var. Şimdi her gün 10 milyon kişi tıklarsa ne olur? Artar o sayı ve 300 milyona ulaşır. Ama gerçek sayı, yani mesela sizin evinizde bir bilgisayar var. Girdiniz YouTube'da bir videoya. O bir yazar. İsterseniz aynı gün içinde 20 kere girin o videoya. Yine bir yazarsınız.
Bir yazar. Tek
aynı API tektir. 24 saat
IP'den.
İçinde. Şimdi bizim o yüzden birinci gün Muharrem Bey'in 10 milyon izlenmesi Türkiye'deki 10 milyon kişinin oturup onu izlediği anlamına gelirdi. Ve bu da elbette bir rekor. Başarı. Ki 4 saatlik video için çok çok zor bir sayıydı.
Tip yayında bir Amerika konusu gündeme geldi. Biraz açıklık getirmek ister misiniz ona? Size bir soru üzerine anladığım kadarıyla.
Tabii. Şöyle, bizimle iletişime geçtiler. Bir eski Amerikan başkanının ekibi. Dediler ki biz bütün dünyada işte iklimi anlatmak istiyoruz. Dünya barışını anlatmak istiyoruz. Doğayı anlatmak istiyoruz. Dedim ki elbette. Şimdi çünkü buradaki izlenme sayıları Amerika nüfusa orantıyla bakarsak YouTube videolarına buradaki 20 milyon Amerika için de çok önemli bir sayı. Yani 20 milyon mu diyorlar Amerikalılarda? Şimdi Türkiye 80 milyonluk bir ülke. 80 milyonluk bir ülkede eğer 20 milyon izleniyorsanız yalnızca YouTube'da demek ki bütün memleket ve çevresi sizi izliyor demektir. Arapların da izlediğini söyleyebiliriz. Avrupa'dan Almanların da izlediğini, işte İsviçrelilerin de, Hollandalılarındaki onların basını da çok yoğunlaştı programa. Demek ki birileri izliyor. Orta Doğu'ya hitap ediyor, Avrupa'ya hitap ediyor. Böyle bir başlık koymuşlar. Öyle ki Zelenski'ye kadar giden bir sürecimiz var şu anda.
Nasıl? Belli onu olmaz. Da biraz açın.
Duyurmaya çalışıyorlar seslerini farklı mecralara destek için herhalde. Evet. Ya da işte kendilerini anlatmak için. Bu sebeple program artık ülke sınırlarını aştı. Bu sebeple zannediyorum Amerikan, işte eski Amerika başkanı da bir Hollywood oyuncusuyla program yapmayı teklif etti. Ekibi yani teklif etti. Biz de çok mutlu olduk ama dedik ki seçimden önce yapamayız.
Ben tahmin edebilir miyim? Tabii, çünkü Netflix'le anlaşması olduğunu biliyoruz. Obama mı?
Olabilir. Ben de şimdi tam net söylemiyorum çünkü sanırım...
Çevre konularında olduğu için değil bir demokrat tabii. Başkan olması evet, gerekiyor. Evet. Cumhuriyetçi değildir.
CIA'den geliverirler efendim. Çünkü bana dediler ki kimseye söyleme programı yapana kadar ben de tabii, peki dedim. Çünkü tabii. Güvenliği var, işte bir çok sürü konu bir var. Çok uzun bir süreç hakikaten Amerikan Başkanı'nı konuk almak ama Türkiye'de yapılan bir YouTube programıyla Amerikan Başkanlarını konuk etmek demek bizim için bir level daha yukarı çıkmak demektir. Sebebi çünkü Arap Emirliklerinden bazı şeyhlerin ve prenslerin de bugün Babala TV'de programa katılmak istiyoruzlarını duymaya başlamamıza sebep oldu. Yani bu böyledir aslında. Nasrettin Hoca hikayesi gibi ye kürküm ye. Yani birisi o başlığı size koyduğu anda o iş kendini devam ettirir. Siz bir şey yapmasanız bile. Ben mesela hiç uğraşmadım Amerikan başkanlarıyla program yapmak için. Onlar böyle bir teklifte bulununca ve ben de tabii ki bunu bilerek elbette piyasaya sürünce diğer teklifler de gelmeye başladı. Hani insanlar zengin olunca artık hiçbir şey para ödemezler ya, onun gibi bir şey oldu galiba. Programın başarısı kendini devam ettirmeye başladı. Umarım seçimden sonra da rahatladığımız şu süreçte, yani zaman sıkıntımız var çünkü şu anda. Evet. Hepsini konuk etmeyi düşünüyorum. Ama sayın tabii eski Amerikan Başkanı beyefendiyi de niye şimdi konuk etmiyoruz? Çünkü Türkiye çok hassas o konuda. Özellikle biliyorsunuz.
Tepki aldınız mı bunun için?
Tabii çok ufak bir kesimden ama. Yani sen Amerikancıymışsın dediler. Sen işte Amerika zaten hep Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynar dediler vesaire vesaire. Bu başlıkları zaten 100 yıldır duyuyoruz Türkiye'de. Evet. O başlıklarla elbette çok da normaldir. İnsanların bu şekilde tepki göstermesi ama çok değil de o tepki gösterenler. Genelde hep tebrik edenler oldu. Çünkü Türkiye'de bir format dünyaya açılmış oluyor.
Tabii ki.
Biz de bu sebeple elbette gurur duyduk ve dedik ki insanların da bir hassasiyeti var. Seçimden önce bir Amerikan başkanını konuk alamayız. Çünkü bu seçimin kaderiyle sanki bağlantılı olacakmış gibi gözükebilir bazı insanların başlıklarında. O başlıklara izin vermeyelim. En azından biz atmayalım dedik.
Seçim demişken şimdi seçim yayını yapacaktınız bildiğimiz kadarıyla. Bir ilk kez YouTube kanalı
evet.
Seçim sonuçları, yorumları tabii, konuklarınızla tabii, anladığım kadarıyla büyük bir format düşünüyordunuz. Ne aşamada o?
İptal ettik efendim.
Neden?
Çok fazla ihbar alıyoruz. 1000'in üzerinde ihbar geldi. İşte provokasyon ihtimallerine karşı bizi uyardılar. Yayın yaptığınız stüdyoyu basarız dediler vesaire dediler. Önemli değil. Bunları biz yıllardır duyuyoruz zaten. Ya ben bunu komedi programı yaparken de ben memleket meselesi konuştuğum için ben bunu komedi programı yaparken de duyuyordum bunları. Bunlara çok alışkınım. Ama ve lakin bir düşünce geldi ki kafamıza o da şu. İnsanlar çok gergin fark ettiyseniz Türkiye
evet.
seçimlerinde. Çünkü liderlerin söylemleri çok sert, çok köşeli. Çok fazla bununla ilgili biliyorsunuz atasözü var. Bazısı çok argo, hiç kullanmayacağım ama imamlar öyle konuşunca cemaat ne yapsın? Bir şekilde sokakta birbirine girdi insanlar. Almanya'da oy veren insanlar, Avrupa bizden önce kullandı oyunu. Oy veren insanlar birbirine girdiler sandık
Hollanda'da.
Başında. Şimdi çok
evet.
korkuyorum seçim sürecinde Allah korusun. Tabii ki bizim halkımız ne olursa olsun bir şekilde barışmayı, kardeş olmayı, kenetlenmeyi bilir. O sebeple fazla endişelenmiyorum ama yine de biraz da olsa bir korkum var. Yani seçim günü. Çok kazanacağını zanneden insanlar kazanamayıp tepki gösterir mi, bunu sokağa taşır mı vesaire vesaire. Bunlara asla tabii ki alet olmayız ama birileri siz yaptınız diyebilir diye düşündük. Özellikle deprem zamanı yaptığımız yardımlarda hiç işimiz olmayan, hiç suçumuz olmayan şeyler üzerimize yıktıkları için çok ön plana çıktığımızdan dolayı insanlar çok alkışlayınca biz hedef olabiliyoruz bazen. Biz de uzun zamandır alkışlanıyoruz. Dedik ki seçim yayınında eğer birisi Asparagas, Oğuzhan Uğur, seçim yayınında şunu dedi ve sokaklar karıştı derse
demeseniz bile.
Ben onun tabii demesem bile bunu diyebilirler. Bunun vebalini alamam. Burada benim yanımda çalışan çocukların hepsi 20-25 yaşında. Yani ben artık 40 yaşıma geldim. Aynen benim façam da var yani artık. Olur istediklerini söyleyebilirler, istedikleri suçu atabilirler. Adliye koridorlarında saatlerimi geçirebilirim. Geçirdim de öncesinde. Ama burada 20-25 yaşında geleceğe dair umudu olan ve fikirleri olan çocukları böyle saçma bir başlığın altında ezdirmek bana yakışmazdı onların patronu olarak. O sebeple dedim ki çekmiyoruz çocuklar. Yani biz zaten elimizden geleni yaptık. Herkese söz hakkı verdik. Siz geldiğinizde bile biliyorsunuz montajla uğraşıyordum.
Yapıyordunuz.
Gittiğinizde yine montajla uğraşacağım. Yani biz bir şekilde insanların söz hakkı olsun diye AK Parti'den de konuk aldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de konuk aldık. HDP'den konuk aldık. Zafer Partisi geldi, Memleket Partisi geldi. Herkes geldi. Yani gelmeyen bir parti yok şu anda. İşçi Partisi geldi. Hani bu gelemez demedik. Ve şu anda mesela çıkmayan parti kalmadı galiba ama onlara da gönderdik teklifimizi. Buyurunuz dedik, mecra sizin dedik. Ben artık diyetimizi ödediğimi düşünüyorum. Yani bu sosyal medya gücünü bir şekilde popülerlik, şan şöhret, para pul için değil de insanlar bir fikir edinsin diye kullandığımızı da artık gördü herkes. Ben de tatmin oldum açıkçası. Yani çünkü yarın bugüne bakıp ne yaptın oğlum sen bu seçimlerde vatan millet için dersem kendime bir cevabım var. O sebeple seçim programı yapmaya da gerek yok. Herkes yapacak zaten.
Deprem dediniz. Ben açıkçası çok etkileyici buldum. Sadece tanıtımıyla anladığım kadarıyla çok izlendi.
Dünya rekoru o da. Mesela 101 milyon izlendi 24 saat içerisinde sadece Instagram'dan. Sanırım bu rekoru bir önceki rekor sahibi Shakira'ymış 40 milyonla. Ondan önceki rekor sahibi 38 milyonla bir Kore pop grubuymuş. Biz de ben hayatımda ilk defa bir programıma paylaşın dedim. Hiç demezdim. Yani bu yayında deyip bırakırdım ortaya. İlk defa dedim ki bunu paylaşmak zorundasınız. Çok üzüleceksiniz ama izlemek zorundasınız dedim.
Onu diyecektim. Yani gündemden düştü, seçim meydanlarında
maalesef.
Duymuyoruz ve Türkiye'nin çok kısa süre önce yaşadığı büyük bir acı var. 3 ay geçti üzerinden.
Tabii.
Bunu gündeme getirdiniz, yayınlayacaksınız yakında da. Nasıl tepkiler aldınız?
Ya maalesef yani elbette ülkenin %95'i çok olumlu tepkiler verdi. İç muhasebesi yapanlar oldu. Unuttuk ya hakikaten diyenler oldu açık açık. Bir de tabii ki %3'lük, ikilik, üçlük bir grup. Siyaset bu. Seçimden önce bunu yayınlamanın bir amacı vardı. Bilmem neydi. Oraya kendi insanları kendin seçmişsin. Depremzedelerin kıyafetleri böyle olmaz diyen bile oldu.
Evet.
Yani o kadar utanç verici şeylerle karşılaşıyorum ki bu deprem döneminden bu yana. Tabii ki biliyordum utanç verici insanlar olduğunu. Ama bu kadar özgüven sahipleri olduklarını bilmiyordum. Bu kadar pişkin olduklarını bilmiyordum. Onu da öğrenmiş oldum 40 yaşımda. Yani zaten insanlıkla ilgili biliyorsunuz hepimizin kendince belli bir yaşın üzerinde dertleri vardır. Ya ne olacak bu dünya falan filan moduna geçmiş insanlarız. Şimdi artık o modu destekleyen maalesef teoriler değil uygulamalar da var. Böyle şeyler yazdılar. Dediler ki sen sırf siyasi bir şey için kullanıyor. Yok efendim dört partiden bana, dört siyasi partiden milletvekili teklifi geldi. Siyasi bir amacım olsaydı mesela bunu bu şekilde kullanırdım. Çok da eğlenirdik. Yani giderdim meclise. Meclisin işte konuşan genç yüzü olurdum mesela. Ama benim derdim bu değil. Benim derdim siyaset değil. Mesela benim bir başlığım, bir formam da yok. Ben bu memlekete yarın bir gün birisi saldırırsa, hep o başlıklarla gidiyor ya memleket konusu. Ben askerliğimi yaptım mesela. Seferberlik olur, giderim yine cepheye, memleketimi savunurum. Deprem olursa alırım elime kazmamı, küreğimi, insanların hayatını kurtarmaya çalışırım. Elimde böyle bir medya gücü varsa bunu da insanları kurtarmak için harcarım. Bunu maalesef bilmelerine rağmen, bakın bilmiyorlar demiyorum, cehaletlerinden yapıyorlar demiyorum, biliyorlar da böyle olduğunu. Ama öyle büyük alışmışlar ki kulluk yapmaya bazı insanlar bazı başlıklara, o başlıklar için canlarını olmasa da en azından kariyerlerini, düşüncelerini, fikirlerini ve saygınlıklarını böyle yere saçıp heba edebiliyorlar. Bizim başımıza da bu geldi. Deprem videosu bölümü çok gerekliydi. Çünkü yalnızca tanıtımda yüzü gözüken insanların tamamına yardım gitti şu anda. Ve ben kahroluyorum. Niye? Tanıtıma keşke diğer bütün insanları koysaymışım, hepsine yardım gitseymiş. Şimdi çünkü bir hafta sonra yine unutulacak. Biliyorum. Ama ilk gün videoyu yayınladığımız gün yardım yağdı. Yağdı yani. İş adamları arıyorlar, sanatçılar arıyorlar. Hemen gidelim konser verelim oraya, hemen gidelim para verelim oraya, hemen gidelim şöyle yapalım, böyle yapalım. Şimdi sadece tanıtımda bile bu efekt olduysa yarın umarım inşallah yayınlayacağız ana bölümü. Orada da büyük bir yardım olacağını düşünüyorum. Tabii ki seçim sonuçları bilmem ne yine gündemden düşürecektir ama biz söz verdik. Bölge halkına söz verdik. Oradaki 11 ilin insanına söz verdik. Merak etmeyin. Seçimden sonra da aynı şekilde babalı ekibi olarak geleceğiz oraya, program yapacağız dedik. Memlekette bazı şeyler magazin başlığının altında kaldığı için de bazı şeyleri çok arabesk ve duygusal karşıladığımız için öyle bir klip yapmak zorunda kaldım. Ben de istemezdim insanların orada acılarını anlatmasını. Ben ağlaya zırlaya yaptım o klibi. Ama bizim memlekette karşılık bulan hareketler bunlar. Biz de işi biliriz, işe gitmeyiz yani. Madem yıllardır medya sektöründeyiz, insanların ne izleyeceğini biliyoruz. O yüzden böyle herkesin gözüne sokalım diye böyle bir teaser yaptık. İşe de yaradı.
Nasıl bir misyon yükledi bu? Bütün seçim süreci öncesi deprem ve giderek yükselen bir skalanız var. Hı hı. Artık böyle bir üzerimde bir misyon var ve bundan sonra nasıl devam etmeliyim sorusunu nasıl yanıtlıyorsunuz?
Ben devam etmemeliyim. Ben devam eden bir dalganın içine atıldım. Ve o dalgayla beraber hareket ettim. Benim kendi kariyerim yeterince iyiydi zaten. Yani tutan programlarım var. Birçok gösteri yapıyoruz. Talk show'uma benim biletli gösteri yapıyoruz. Yani talk show'uma insanlar geliyor. 1000 kişiyi bir saatte bitiriyoruz mesela. Hemen biletler alınıyor. Bu normalde benim yaptığım işi yapan biri için tamam demektir. Devamında oh ne kadar para kazanırım efendim, hangi yazlığı alayım falan filan durumuna geçmek demektir. Ama biz dediğim gibi ödemek zorunda olduğumuz diyetin peşinden atladık bu dalganın peşine. Ben istemiyorum siyaset programı yapmak. Ben gazetecilerin siyaset programı yapmasını istiyorum ve temiz gazetecilerin siyaset programı yapmasını istiyorum. Geçmişinden bir şey çıkartılmayan birilerinin siyaset programı yapmasını istiyorum. İzlemek de istemiyorum. Yapsınlar, ben yine izlemeyeyim. Çünkü beni ilgilendirsin istemiyorum. Yani şimdi yaşlarımız yakın. TRT'de biz bakanın adı ne? İşte bilmem ne bilmezdik. Bakanlar kurulu toplandı. Öyle mi yaptılar? Ne karar aldılar? Peki. Ertesi gün gazetede okurduk. Eleştireceksek en baştaki liderleri eleştirdik. Şimdi milletvekili adayının arabasını, çocuğunun adını, hangi tişörtü, hangi saati taktığını falan biliyoruz. Yani ben niye bunlarla uğraşıyorum? Bana ne efendim? Yani ben bu ülkede vergimi veriyorum. Karşılığını almak istiyorum. Güzel bir hayat yaşamak istiyorum. Bir araba için 3 yıl çalışmak istemiyorum. Bir ev almak için ömrüm boyunca çalışmak istemiyorum. Hak ettiğimi almak istiyorum. Bu kadar. O yüzden bu dalga beni nereye götürür? Ben ileride büyük bir anchorman mı olurum falan. İşte umurumda değil. Olamam da. Yani tutamıyorum da kendimi. Yani o siyaset programlarında da herkes böyle ciddi ciddiyken ve kopu veriyor bazen benden. Ben neredeyim, ne oluyor falan deyip konuyu da değiştirebiliyorum ki sanırım birazcık da izlenmesine sebep budur. O ciddiyetsizlik var biraz yani.
Şimdi gençlere mesajım şudur cümlesini duyacağımız birine benzemiyorsunuz ama DOA Türkçe izleyiciler o zaman ne demek istersiniz? Nasıl bitirelim programı?
Yani
nereden geçiyor Türkiye? Nasıl bunları bu noktaya
hiç bize üzülmesin.
Bu kadar gergin.
Çok gerginiz. Çok evet sıkıntılı bir durumdayız. Bazı şeyler böyle fading oldu. Yani böyle yavaş yavaş yükseldi. Anlamadık da. Yani hiçbir şey karşımıza şak diye düşmedi. Yani biz ne zaman tweet atmaktan korkmaya başladık? Şimdi değil. Yavaş yavaş korkmaya başladık. Biz ne zaman istediğimiz programı yapamamaya başladık? Yavaş yavaş yapamamaya başladık. Öyle bir anda olmadı hiçbir şey. Bunun tabii ki müsebbibi biziz. Mesuliyet hepimizin, bu ülkede yaşayan herkesin. Ama bize üzülmesinler. Çünkü dünyanın ne durumda olduğunu da farkındayız. Bugün 3. Dünya Savaşı'nın belki adı koyulmadı. Onun adının koyulup koyulmayacağı belli değil. Avrupa politikasının farkındasınız. Rusların şu anda durumunun farkındasınız. Ukrayna zaten aldığı destek sonrasında alamadığı destek konuşmaların farkındasınız. Yani dünya çok acayip bir yere gidiyor. Güç dengeleri illaki değişecektir. Bunu böyle bir kahvede oturan dayı gibi konuşmak istemezdim. Ama kısa konuşmak için böyle maalesef minimal başlıklar koyuyorum. Bize üzülmesinler. Biz bir şekilde bunu da atlatırız. Seçimler olur, kavga ederiz, dövüşürüz ama öpüşür barışırız. Bizim biliyorsunuz bu genimizde var, bu genetiğimizde var. Ama ve lakin dünyaya bakmak lazım. Çünkü biz de sanırım dünyaya göre şekilleneceğiz. Bu 5 sene içerisinde dünyada enerji krizidir, şudur budur vesairedir. Bu hep konuşulan şeylerdir ama Netflix'te izlediğimiz ya da diğer mecralarda izlediğimiz gibi değildir biliyorsunuz. Bu yalnızca köyleri ısınamayan ya da ne bileyim işte istediği ihtiyacı, gıdayı alamayan kasabalar için geçerli bir politika değildir. Bu dünya liderlerini, dünya devlerini ilgilendiren bir politikadır. O sebeple dünyanın geleceğini zaten çok iyi görmediğimden bize çok da kafa takmasınlar, endişelenmesinler derim.
Çok teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için. Yay Türkçe'nin Seçim 2023 videocast serisinde Türkiye'nin en büyük kitleye ulaşan YouTube yapımcısı Oğuzhan Uğur konuğumuzdu. Yayınlarımız devam edecek. Hoşça kalın şimdilik İstanbul'dan.